Ayrım 7.
Başını salladı, hafiften bir ıslık çıktı dişlerinin arasından. Yalnızca bunlar açığa vurmuştu şaşkınlığını. Biraz ötede bir hışırtı oldu. Gana acele eve koştu, kapıyı kapadı. "Hoşça kal Gana." Sessizce yaklaşan delikanlılardan biriydi böyle bağıran. Bu arada başkana sarılmış, sakalları yüzüne batınca korkuyla geri sıçramıştı. "Hoşça kal güzeller güzeli," diye bağırdı bir başkası. Ama bu kez o başkanın güçlü yumruğunu yiyince geri sıçramıştı. Birkaç delikanlı daha başkanın boynuna sarılırlarken "Hoşça kal, hoşça kal Gana," diye bağırdılar. Başkan onları sağa sola savururken, tekmelerken bağırıyordu. "Defolun pis serseriler. Ne ganasından söz ediyorsunuz şeytanın çocukları? Babalarınızın peşinden dar ağacına gidin siz de emi. Bala üşüşen sinekler gibi tebelleş oldunuz başıma. Gösteririm ben size ganayı." "Başkanmış, başkanmış, başkanmış," diye bağırışarak dört bir yana dağıldılar delikanlılar. Levko şaşkınlığından kurtulmuş, küfrede küfrede uzaklaşan başkanın arkasından bakıyordu. "Vay be baba," diye mırıldandı. "Ne numaralar varmış sende meğer. Çok güzel. Ben de ona bu işten söz etmeye her kalkışımda neden sağır numarası yapıyor diye düşünüp duruyordum. Dur hele sen pis moruk. Genç kızların pencerelerinin dibinde dolaşmak, başkasının sevgilisine asılmak nasıl olurmuş gösteririm ben sana." Biraz ötede yeniden toplanmış delikanlılara seslendi kolunu sallayarak. "Hey çocuklar, buraya gelin. Çabuk buraya gelin. Gidip yatın diyordum size demin ama vazgeçtim. Sabaha kadar da olsa eğlenmeye hazırım sizinle." Kendini köyün en yaman delikanlısı sayan geniş omuzlu, iri yarı genç, "İşte bunu sevdim," dedi. "Yordamıyla eğlenemedik mi, neşeli bir iş çeviremedik mi, ruhum sıkılıyor benim. Bir eksiklik oluyor içimde sanki. Kalpağımı ya da pipomu kaybetmiş gibi oluyorum. Sözün kısası, kazaklıktan çıkmış hissediyorum kendimi. Başkanı bu gece deli etmeye var mısınız?" "Başkanı mı dedin?" "Evet, başkanı. Söyler misiniz nedir bu yaptıkları? Yüksek rütbeli bir subay sanki. Bizlere uşakmışız gibi davrandığı yetmiyormuş gibi kızlarımızı da elimizden almaya çalışıyor. Bana sorarsanız başkanın asılmadığı güzel tek kız bulamazsınız köyde." Gençlerin hepsi bir ağızdan bağırdı. "Doğru, çok doğru. Ne biçim delikanlılarız biz çocuklar? Biz de onunla aynı soydan değil miyiz? Tanrı'ya şükür hür kazaklarız. Hür kazaklar olduğumuzu gösterelim ona çocuklar." Gençler gene hep bir ağızdan bağırdılar. "Gösterelim. Yalnız başkana değil, yazıcıya da gösterelim." "Evet, yazıcıya da gösterelim. Başkanla ilgili çok hoş bir şarkı uydurdum kafamda. Gelin öğreteyim onu size." Bandurasının tellerine dokundu Levko. "Dinleyin. Herkes bulduğu kıyafeti giysin." İri yarı, yaman delikanlı ayaklarını birbirine vurdu, ellerine çırptı. "Hadi bakalım başkan efendi. Ne güzel, boyunun ölçüsünü alacaksın başkan. Kızmaya başlayınca gene geçmiş yıllardan dem vuracaksın değil mi? Yüreğim öylesine hoş, öylesine heyecanla çarpıyor ki şu anda. Ruhum cennette sanki. Hey çocuklar, hey yürüyün." Kalabalık gençler grubu bağıra bağıra geçti sokaklardan. Gürültüyle uyanan sofu nineler pencerelerini kaldırıp uykulu uykulu haç çıkarırken mırıldandılar. Delikanlılar eğleniyorlar. 4. Delikanlılar eğleniyorlar. Sokağın sonundaki bir evde hala ışık vardı. Başkanın eviydi burası. Çoktan yemişti akşam yemeğini başkan. Kuşkusuz bu saatte çoktan uyumuş da olması gerekirdi. Ama konuğu vardı. Köyümüzde pek az bir yeri olan bey burada bir vodka yapım evi kurmak istiyordu. Bu amaçla da bir vodka ustasını yollamıştı köyümüze. Tasvirlerin tam altında baş köşede oturuyordu konuk. Kısa boylu, şişko bir adamdı. Ufak gözleri hep gülüyordu. Bakışlarında bir sevinç vardı. Kısa piposunu tüttürürken ikide bir tükürüşünde de küle dönüşünce kabaran tütünü parmağıyla bastırışında da vardı aynı sevinç. Duman bulut gibi hızla yükseliyordu piposundan. Gri bir sis oluşturuyordu çevresinde. Sanki bir vodka yapım evinin bacası hep çatıda durmaktan sıkılmış, şöyle bir dolaşmaya çıkmış, gelip başkanın evinde masanın baş köşesine kuruluvermişti. Konuğun kısa gür bıyığı dimdikti. Tütün dumanının arasından bıyığının öylesine belirsiz bir görünüşü vardı ki, vodka ustasının ambar kedisinin tekeline son verip yakaladığı, ağzında tuttuğu bir fareyi andırıyordu. Ev sahibi olarak başkanın üzerinde yalnızca bir gömlek, ayağında keten bir şalvar vardı. Tek kartal gözü akşam güneşi gibi ağır ağır sönüyordu. Masanın ucunda başkanın maiyetini oluşturan köy bekçilerinden biri ev sahibine saygısından kaftanıyla oturuyor, piposunu içiyordu. Başkan konuğuna döndü, esnerken ağzını kapayıp "Vodka yapım evini kısa zamanda kurabilecek misiniz?" diye sordu. "Tanrı yardım ederse bu sonbahara bacasını tüttürürüz. Bey sesini çıkarmazsa her çeşit içki yollarım Poprova'ya." Son cümlesini söylerken vodka ustasının gözleri kayboldu. Onların yerinde ta kulaklarına kadar uzanan iki ışık belirdi. Bir kahkahayla sarsıldı bedeni. Gülen dudakları bir an bıraktılar tüten pipoyu. Başkan yüzüne gülümsemeye benzer bir anlam takınıp, "Umarım," dedi, "Allah'a şükür günümüzde biraz çoğaldı meyhaneler. Oysa eskiden ben Çariçe'yi Preyaslavski şosesinden götürürken toprağı bol olsun Bezborotka, Prens A. Bezborotka, 1742-1799, 2. Katerina'nın başsekreteri, E.A. Henüz, sen de hangi zamandan söz ediyorsun be Sadıcım? O zamanlar Kremençu'dan ta Romen'e kadar iki meyhane ya vardı ya yoktu. Oysa şimdi pis Almanlar ne bulmuşlar biliyor musun? Yakında imbiklemeyi bütün Hristiyanlar gibi odunla değil de şeytan işi bir buharla yapacaklarmış." Vodka ustası konuşurken dalgın dalgın masaya, masanın üzerindeki ellerine bakıyordu. "Bu buhar neyin nesidir? İnan ben de bilmiyorum," diye ekledi. Başkan, "Bu Almanlar da amma salak oluyorlar," dedi. "Köpoğlu köpekleri alacaksın ayağının altına. Bir şeyin buharla kaynatıldığı görülmüş şey midir? Taze domuz eti dururken kaynar çorbayı kaşıklamaya kalkışırsan dudakların yanar gerçi." Sedirde ayaklarını altına alıp oturmuş onları dinleyen baldız söze karıştı. "Karınızı getirmeyecek misiniz buraya?" "Ne yapacağım karımı? İyi hoş bir şey olsa hadi neyse." Başkan tek gözünü konuğunun yüzüne dikti. "Güzel değil mi yani?" diye sordu. "Hem de ne güzel, mezar kaçkını. Suratı boş bir para kesesi gibi buruş buruştur." Vodka ustasının kısa bedeni çın çın öten bir kahkahayla sarsıldı gene. Tam o sırada kapının dışında bir hışırtı oldu. Kapı açıldı, bir mujik kalpağını çıkarmadan daldı içeri. Odanın ortasında ağzı açık, gözlerini tavana dikmiş kala kaldı. Tanıdığımız Kalenik'ti bu. Gidip kapının yanındaki sedire oturdu sonra. Odadakilerle hiç ilgilendiği yoktu. "Sonunda gelebildim eve işte," diye mırıldandı kendi kendine. "Namussuz şeytan amma da uzattı yolu be. Gidiyorsun gidiyorsun sonu gelmiyor. Ayaklarım ağrıdı. Kocuğumu şuraya yere ser karı. Sobanın üstüne senin yanına gelmeyeceğim. Vallahi çıkamam oraya. Bacaklarım sızlıyor. Getir şunu bak orada. Köşede. Yalnız dikkat et. Kıyılmış tütün kavanozunu devirme. Ya da bırak sen bırak. Allah bilir ya gene sarhoşsundur. İyisi mi ben alayım?" Kalenik doğrulmak istedi ama büyük bir güç kalkmasına engel oldu. Başkan, "Severim bu adamı," dedi. "Başkanın evine girer, kendi eviymiş gibi oturur kalkar. Alın, incitmeden, üzmeden evine götürün onu." Vodka ustası başkanın kolunu tuttu. "Bırak Sadıcım, dinlensin biraz, işe yarar böyleleri. Bunun gibiler ne kadar çok olursa meyhanelerimizin işleri o kadar tıkırında gider." Ne var ki iyi yürekliliğinden söylememişti böyle vodka ustası. Kör inançları olan bir insandı. Yeni gelip sedire ilişmiş birini kovmanın felaketi bile bile davet etmek anlamına geldiğine inanırdı. Kalenik sedire uzanırken, "İhtiyarlıyoruz artık galiba," diye mırıldandı. "Sarhoşum desem değilim. Vallahi sarhoş falan değilim. Ne diye yalan söyleyecekmişim? Başkanın yüzüne karşı bile söylemeye hazırım bunu. Başkan da kim oluyormuş zaten? Boynu altında kalsın köpek oğlu köpeğin. Umurumdaydı sanki. Tek gözlü şeytan. Bir arabanın altında kalır da geberir inşallah. Soğukta milletin başından aşağı su döktüğü için." Başkan öfkeyle yerinden kalktı. "Şuna bak şuna," dedi. "Yüz verdikse tepemize çık demedik." Tam o anda bir şangırtı oldu. Kocaman bir taş pencerenin camını paramparça edip geldi. Başkanın ayaklarının dibine düştü. Başkan durdu, taşı yerden aldı. "Bunu hangi dar ağacı kaçkınının attığını bilsem taş nasıl atılırmış gösterirdim ona," diye söylendi. Elindeki taşı öfkeden parlayan bakışlarla inceledikten sonra ekledi. "Serserilik bu, başka bir şey değil. Umarım kafalarını ezer bu taş." Vodka ustasının yüzü bembeyaz olmuştu. Başkanın sözünü kesti. "Sus aman sus, böyle beddua etmekten Tanrı bu dünyada da öteki dünyada da korusun seni. Beni düşündüğün için teşekkürler, gebersinler namussuzlar." Böyle şeyler söyleme Sadıcığım. Toprağı bol olsun. Kaynanamın başına gelenlerden haberin yok tabii. Kaynanan mı? Evet, kaynanamın. Akşam vakti, bundan biraz erkenmiş belki. Yemeğe oturmuşlar. Rahmetli kaynanam, rahmetli kayınpederim, yanlarında çalışan karı koca işçileri, 5'te çocuk. Kaynanam soğusun diye büyük tencereden tasa birkaç galuşka koymuş. Ama bütün gün çalıştıktan sonra herkes o kadar açmış ki galuşkaların soğumalarını bekleyememişler. Uzun çubuklarını galuşkalara batırıp batırıp yemeye başlamışlar. Birden kimin nesi olduğunu bilmedikleri bir adam çıka gelmiş. Onu da sofraya kabul etmelerini istemiş. Aç insanı doyurmamak olur mu? Bir çubuk da ona vermişler. Ama konuk galuşkaları ineğin samanı yuttuğu gibi peş peşe yutu yutu veriyormuş. Bizimkiler birer galuşkayı yiyip çubuklarını ikincisini almak için uzattıklarında bakmışlar tasın dibi bey tepsisi gibi tertemiz. Kaynanam doldurmuş tası, konuk artık doymuştur, gene öyle çabuk yemez diye düşünüyormuş. Ama yanılmış. Daha çabuk yutuyormuş galuşkaları adam. İkinci tası da temizleyivermiş. Aç kalan kaynanam, boğazında kalsın o galuşkalar da geber emi diye geçirmiş içinden. Birden tıkanarak öksürmüş adam. Olduğu yere yığılmış. Koşup bakmışlar, ruhunu teslim etmiş. Galuşkalar boğazında kalmış, boğulmuş adam. Pis obra iyi olmuş dedi başkan. İşin sonu kötü olmuş ama. O günden sonra huzur yüzü görmemiş kaynanam. Ortalık kararır kararmaz bir ölü çıkıyormuş ortaya, dişlerinin arasında bir galuşka, evlerinin bacasının üzerine ata biner gibi oturuyormuş, lanet olasıca. Gündüzleri her şey yolunda gidiyormuş, sesi soluğu çıkmıyormuş, ne zamanki hava kararmaya yüz tutuyormuş, çatıda beliriyormuş, bacanın tepesine yerleşiyormuş köpoğlu. Galuşka da dişlerinin arasında tabii. Evet, galuşka da dişlerinin arasında. Doğrusu çok tuhaf Sadıcığım. Buna benzer bir şey de ben duymuştum. Çarıçayı geçirdikten sonra başkan sustu. Pencerenin dibinde birileri gürültü etmeye başlamışlardı o anda. Ayaklarını yere vurarak dans ediyorlardı. Önce banduranın telleri hafifçe tıngırdadı. Sonra bu tıngırtıya bir ses eklendi. Tellerin tıngırtısı giderek güçlendi. Birkaç ses daha katıldı. Sonra gür bir şarkı yükseldi. Hey çocuklar, duydunuz mu? Bizde mi sakat kafalar, yoksa tek göz başkanda mı? Kafada eksik tahtalar. Hey banduracı, başkanı vur zincire, hakla. Hey banduracı, başkanı al altına kırbaçla. Bizim başkan kördür, aksaçlı, moruk, hem de salak. Hercai gönüllü, isterik, asalak. Kızlara asılır salak salak. Bir herif, delikanlılarla uğraşma. Bir ayağın çukurda. Senin bıyıklarına, boynuna, perçemine ve gene perçemine. Böylesine bir küstahlık karşısında şaşırmıştı vodka ustası. Başkana döndü, başını hafifçe yana eğip, ''Hoş bir şaka, öyle değil mi Sadıcığım?'' dedi. ''Güzel bir şarkı uydurmuşlar çocuklar. Yalnız, içinde başkanla ilgili kötü sözler olduğu için iğrenç.'' Sonra gene ellerini masanın üzerine koydu. Gözlerinde tatlı bir duygululuk, dinlemeye hazırlandı. Çünkü pencerenin dibinde kahkahalar, bağırış çağırış başlamıştı. Dinmek de bilmiyordu. Ne var ki dikkatli bir göz, başkanın uzun süre öyle kala kalmasının nedeninin şaşkınlığı olmadığını hemen anlardı. Yalnızca yaşlı, usta bir kedi, cahil bir fare yavrusunun kuyruğunun çevresinde dolaşıp durmasına izin verir böyle. Bu arada alel acele planını kurmuş, yavru deliğine kaçarken önünü nasıl keseceğini kararlaştırmıştır. Başkan tek gözü pencerede, eliyle bekçiye işaret verdikten sonra kapının tahta kolunu tutmuştu ki birden bir çığlık duyuldu dışarıda. Birçok özelliği arasında merakta bulunan vodka ustası piposuna acele tütün doldurup koşarak sokağa çıktı. Ama yaramazlar çoktan kaçmışlardı. ''Yo, kurtulamazsınız elimden.'' Siyah koyun postundan ters yüz edilmiş gocuk giymiş birini kolundan yakalamış sürüklerken böyle bağırıyordu başkan. Vodka ustası hiç zaman kaybetmeden köyün huzurunu kaçıran bu kişinin yüzüne bakmak için koştu. Ama uzun bir sakal, korkunç biçimde boyanmış bir yüz görünce dehşet içinde geri çekildi. Başkan hiç direnmeden kendi evine gidiyormuş gibi sakin yürüyen tutsağını eve doğru sürüklerken bağırmayı sürdürüyordu. ''Yo, kurtulamazsın elimden.'' Bekçiye seslendi. Karpo, kilerin kapısını aç. Karanlık kilere kapayalım onu. Sonra gidip yazıcıyı uyandıralım. Bekçileri toplayıp o serserilerin hepsini yakalayalım. Hemen bu gece hepsi için kararımızı verelim. Bekçi Holde bir kapının üzerindeki küçük asma kilide soktuğu anahtarı şakırtıyla çevirdi, kilerin kapısını açtı. Tam o sırada tutsak, Hol'ün karanlığından da yararlanıp olağanüstü bir çeviklikle başkanın elinden kurtuldu. Başkan bu kez daha sıkı tuttu onu. "Nereye?" diye bağırdı. "Bırak yakamı be adam, benim, yabancı değil." "Yararı yok canım, boşuna uğraşma. Değil kadın gibi, şeytan gibi cırlasan da gene kandıramazsın beni." Karanlık kilere itti tutsağını. Öyle hızlı itmişti ki yere düşmüş, acıyla inlemişti zavallı. Sonra başkan bekçiyle birlikte yazıcının evine yürüdü. Tren gibi tüttüren vodka ustası da peşlerindeydi. Üçü başları önlerinde düşüncelere dalmış yürüyorlardı ki karanlık bir ara sokağa kıvrılırken alınlarına bir şeyin hızla çarpmasıyla bağırdılar. Onların bu bağırmalarına başka biri bağırarak karşılık verdi. Başkan gözlerini kısıp baktı. Karanlıkta yazıcıyı yanında iki bekçiyle seçince şaşırdı. "Ben de sana geliyordum yazıcı bey." "Ben de size efendim." "Garip şeyler oluyor bu gece köyde yazıcı bey." "Çok garip şeyler efendim." "Nedir?" "Gençler gemi azıya aldılar. Grup grup dolaşıyorlar sokaklarda, olmadık şeyler yapıyorlar. Sizin için öyle şeyler söylüyorlar ki anlatmaya utanırım. Sarhoş bir tezgahtar bile ağzına almaktan çekinir böyle sözleri." Sıska yazıcı, yeleği bir amayası rengindeydi, şalvarı ev dokuması kırçıllı kumaştan. Konuşurken boynunu öne uzatıyor, sonra hemen geri çekiyordu. "Yeni dalmıştım daha efendim. Pis serseriler çirkin şarkılarıyla, çıkardıkları gürültü patırtıyla uyandırdılar beni. Kalkıp şunlara bir ders vereyim dedim. Ben şalvarımı, yeleğimi giyene kadar toz oldular. Ama elebaşları kurtaramadı paçayı. Kürek mahkumlarını kapattığımız kulübede şarkı söylüyor şimdi. O kuşu tanımayı çok isterdim. Ama yüzü günahkarlara kuyu kazan şeytanınki gibi simsiyah boyanmıştı kurumla." "Peki giyimi nasıldı yazıcı bey?" "Köpoğlusu ters yüz edilmiş siyah bir gocuk giymişti efendim." "Yanılmıyorsun ya yazıcı bey. O serseri şu anda benim evdekilerde oturuyorsa ne dersin?" "Hayır efendim. Kusura bakma ama böyle demekle sen de günah işledin şimdi. Işığı getirin, dönüp bakalım şuna." Işığı getirdiler, kilerin kapısını açtılar. Başkan karşısında baldızını görünce şaşkınlığından bir çığlık attı. Baldızı üzerine yürüdü başkanın. "Söylesene bana be adam, temelli çıldırdın mı sen? Beni kilere tıkarken o tek göz kafanda bir damlacık beyin yok muydu? Neyse ki başım demir çengele vurmadı. Benim dedim sana, duymadın mı? O Allah'ın belası ayı pençelerinle yakaladığın gibi ittin beni içeri. Umarım öteki dünyada da şeytanlar ateşe öyle iterler seni." Bu arada kadın nedense dışarı çıkmıştı. Son sözlerini sokakta söylemişti. Başkan kendine gelmiş gibi, "Görüyorum sensin," diye seslendi arkasından. Yanında duran yazıcıya döndü. "Ne dersin yazıcı bey? Sence cadı değil de ne bu?" "Evet, cadı efendim." "O serserilerin hepsini hizaya getirmenin zamanı gelmedi mi artık?" "Çoktan geldi de geçiyor efendim." "Yoldan çıkmış bunlar. Şu işe bak. Baldızın mıydı o bağıran? Bir ses geldi kulağıma. Bu serseriler beni kendileriyle bir tutuyorlar. Onlar gibi bir köylü, sıradan bir kazak sanıyorlar beni." Başkanın bir an susup hafiften öksürmesi, kaşlarının altından çevresine şöyle bir gözden geçirmesi onun çok önemli bir şeyden söz etmeye hazırlandığına işaretti. "Bin, nedense bir türlü dilim dönmez şu yılları söylemeye. Her neyse o yıl işte, zamanın bölge komiseri Ledaçi'ye, bölge komiserleri bölgelerinin vergilerini toplar, askere gidecekleri belirler, yollarını yaptırır, bölgelerinin asayişini sağlamak için gerekli önlemleri alırlardı. E.A. Kazaklar arasında en aklı başında olanını seçmesi için buyruk gelmişti. Oh! Oh derken parmağını havaya kaldırmıştı başkan. Çariçe'ye Kırım yolculuğunda hizmet edecekti bu en aklı başında kazak. O zaman ben... Anlatmana gerek yok efendim. Hepimiz biliyoruz bunu. Çariçe'nin sana nasıl iltifat ettiğini biliyoruz. Söyle bakalım şimdi, haklı değil miymişim? Ters yüz edilmiş gocuk giyen o serseriyi yakaladığını söylemekle günah işliyorsun demiştim sana. Haklı değil miymişim? Ters yüz edilmiş gocuk giyen o şeytana gelince, ötekilere ders olsun diye onu gereği gibi bir cezalandırayım da görsün. Otorite ne demekmiş anlasınlar. Çar'ın görevlendirdiği başkana karşı gelmek nasıl olurmuş öğrensinler. Sonra da öteki serserileri alırız ele. Aşağılık heriflerin bahçeme domuzları soktuklarını, bütün lahanalarımı, salatalıklarımı yedirdiklerini unutmadım. İblisin çocuklarının buğdayımı dövmediklerini de unutmadım. Hiçbirini unutmadım. Şimdilik onların canı cehenneme. Önce şu ters yüz edilmiş gocuk giyen şeytanın kim olduğunu anlamak istiyorum. vodka ustası, besbelli anasının gözü bir kuştur dedi. Başkanla yazıcının konuşmalarını dinlerken kuşatmaya katılan bir top gibi durmadan dumanla dolduruyordu ağzını. Kısa piposunu dudaklarından çekince her yana ateş saçıyordu. Böylesine ne olur ne olmaz deyip kodeste tutmakta yarar vardır diye sürdürdü konuşmasını. Ya da daha iyisi kandil niyetine bir ağacın tepesine asmalı. Bu düşüncesi vodka ustasına pek parlak gelmişti. Ötekilerin onayını beklemeden kısık bir kahkahayla kendini ödüllendirdi. Bu arada yıkık dökük bir kulübeye yaklaşmışlardı. Bizimkilerin heyecanı büyüktü. Kulübenin kapısında toplandılar. Yazıcı bir anahtar çıkardı. Uzun süre kilidin deliğine sokmaya çalıştı anahtarı. Gel gelelim, evindeki sandığının anahtarıydı elindeki. Bekleyenlerin sabırsızlığı büyüdükçe büyüyordu. Elini cebine soktu yazıcı. Uzun süre karıştırdı ceplerini. Anahtarı bir türlü bulamıyor, küfürler ediyordu. Sonunda, evet dedi. Eğilip kırçıllı şalvarının kocaman cebinin dibinden anahtarı çıkardı. O anda kahramanlarımızın yürekleri birleşip kocaman bir yürek oluşturmuşlardı sanki. Bu yürek öylesine güçlü çarpmaya başlamıştı ki, düzensiz vuruşlarının sesi anahtarın şakırtısını bastırıyordu. Kapı açıldı sonunda ve başkanın yüzü bembeyaz oldu. Vodka ustası buz gibi bir soğukluk hissetti sırtında. Saçları uçmak istiyorlarmış gibi dikildi. Yazıcının yüzü dehşetle kaplandı. Bekçiler oldukları yerde kala kaldılar. Açık ağızlarını kapayacak durumları yoktu. Karşılarında başkanın baldızı duruyordu. En az onlar kadar şaşkın bir durumda olan kadın toparladı kendini biraz. Onlara doğru bir adım attı. Başkan vahşi bir sesle bağırdı birden. ''Olduğun yerde kal!'' Kapıyı baldızının üzerine kapadı. ''Beyler!'' diye ekledi sonra. ''Şeytan bu. Ateşi getirin. Devlet malı kulübeyi çıkardım gözden. Yakın onu yakın. Kemikleri kalmasın şeytanın.'' Kulübeyi yakacaklarını duyunca kadın içeriden korku içinde bağırmaya başladı. Vodka ustası ''Siz ne diyorsunuz beyler?'' dedi. ''Tanrı'ya şükürler saçınız başınız ağarmış ama aklınız yarım hala. Bildiğimiz ateşle yanar mıymış cadı kısmı? Pipo ateşi yakar onları yalnızca. Durun her şeyi şimdi hallederim ben.'' Böyle dedikten sonra vodka ustası bir tutam saman aldı. Piposundan kızgın ateş döktü üzerine üflemeye başladı. Bu arada zavallı baldız umutsuzluğa kapılmış, dışarıdakileri inandırmak için yalvarıp yakarıyordu. Yazıcı, ''Durun durun hele'' dedi. ''Ne diye günaha giriyoruz boş yere? Belki şeytan değildir. İçerideki tanıdığımız bildiğimiz kadının kendisi ise haç çıkarmaya razı olacaktır. Birinin şeytan olup olmadığını anlamak için en güvenilir yol budur.'' Öneri kabul edildi. Yazıcı ağzını kapıda bir aralığa dayayıp içeri seslendi.